Bu haftanın vaazı İmanlının Üç Yaşı 1. Yuhanna Bölüm 2 Ayet 12'den 14'e kadar.
Evinde fotoğraf albümü var mı? Eminim var. Orada eski anılar saklıdır, değil mi? Ve eminim senin ya da kızanlarının düğününden kalma fotoğraflar var. Sen bul bir tane, ne de 3 ya da 4 kuşak yan yana duruyor, değil mi? Dede, sen, çocuğun, torunun ve böyle yan yana duruyor. Eminim herkesin evinde var öyle resimler. O zaman kendine bir soru sor. Sence hangi yaş en güzel yaş? Bebeklik mi? Bebeklik yaşı mı? Hani hiçbir şey düşünmüyorsun, anan seni emziriyor, her şey hazır. Bu mu en güzel yaş? Yoksa küçük kızan iken mi daha güzel? Her gün yeni yeni bir şey öğreniyorsun. Dünya sanki kocaman bir oyuncaktır, bir igraçkadır. Tamam mı? Yoksa delikanlılık yaşı mı daha güzel? Delikanlılık artık bedenci büyümüşsün, yetişkin olmuşsun, kişiler seni ciddi almaya başlıyor. Bu mu en güzel yaş? Yoksa şöyle diyeyim 20-30 yaşlarında mı? Hani evlendin, kendi kızanların oldu, kendi paranı çıkarıyorsun, serbestsin, sağa sola karar veriyorsun. Yoksa diyelim böyle 50 yaşlarında mı? Kızanlar artık evden çıkmış, daha rahatsın, kendi kendine kalmışsın. Bu yaş mı daha güzel? Evet, hangi yaş sence en güzel? Ama nasıl beden hayatında farklı farklı yaşlar varsa, yaş grupları varsa, imanla hayatımızda da değişik yaşlar var. Ve bugün ona bir göz atmak istiyoruz. Apostol Yuhanna bunu 1. Yuhanna mektubunda bölüm 2 ayet 12'den 14'e kadar konuşuyor. Bunu şimdi okumak istiyorum. Kızanlar, sizi yazıyorum çünkü günahlarınız onun adı sayesinde size bağışlandı. Babalar, sizi yazıyorum çünkü en baştan beri var olanı artık tanıyorsunuz. Gençler, sizi yazıyorum çünkü kötü olanı artık yendiniz. Evlatlar, sizi yazdım çünkü babayı artık tanıyorsunuz. Babalar, sizi yazdım çünkü en baştan beri var olanı artık tanıyorsunuz. Gençler, sizi yazdım çünkü kuvvetlisiniz. Allah'ın sözü içinizde duruyor ve en kötü olanı artık yendiniz. Gördüğünüz gibi burada iki defa üçer söz görüyoruz. Yuhanna iki defa üç grup insana konuşuyor ve sözleri tekrarlıyor. Ve tekrarlamak gösteriyor, bu önemlidir. Yani mektubun içinde önemli bir yer alıyor. 1. Yuhanna mektubu yazıldı yanlış öğretişlere karşı. O zaman başladılar yani yanlış öğretişleri topluluklara salmaya, sokmaya ve Yuhanna buna karşı konuşuyor. Yuhanna çok basit sözlerle çok büyük ruhsal hakikatler anlattırıyor. Ve şimdiye kadar çok keskin laflar yaptı bu mektubun içinde. Mesela ya ışıktasın ya karanlıkta. Ortada bir şey yok. Ya yaşıyorsun ya da ölüyorsun. Ya kardeşini seviyorsun ya ondan nefret ediyorsun. Anladınız mı? Ortada kalmak yok. Ya kara ya beyaz. Gri yani sivu diye bir şey yok. Yani Yuhanna şimdiye kadar çok sert yazdı. Ama bizim okuduğumuz ayetlerimizde oraya gelince başlıyor artık daha yumuşak bir tonla konuşsun. Yani daha böyle zaten o zaman yaşlıydı, yaşlı bir baba gibi konuşmaya başlıyor. Yani daha yumuşak bir tonla. Ve böylelikle topluluğun sadıkan kişilere sesleniyor. Kim sadıkan kalmışsa, bu yanlış öğretişlere kapılmamışsa onlara şimdi konuşuyor. Önce üç defa diyor, sizi yazıyorum. Sonra üç defa yazıyor, size yazdım. Sanki diyor, bakın ne için yazdım ve yazmaya devam edeceğim. Ben size kuraj vermek istiyorum. Yani bu sözler, bu kadar sert laflardan sonra topluluklara, yani topluluğa böyle kuraj verici, cesaret verici sözler. Ve biz de bu sözleri okurken, istemiyorum bunlar anlaşılsın bir davalama gibi. Mecbursun, lazım yapasın, öyle değil. Ama kuraj verici sözler olarak onları kabul edelim. Evet, ayetlerin sözlerine baktığımızda gözü çarpan bir şey var. imanlılar için 3 söz kullanıyor. 3 grup insana yazıyor, 3 söz kullanıyor. Tamam mı? Kızanlar, babalar ve gençler. Hem de onu tekrarlıyor. Kızanlar, babalar ve gençler. Bunlar herhalde imanlı hayatlarımızda 3 değişik derece için söz oluyor. 3 değişik derecede olan imanlılar. Sanmayalım kızanlar derken böyle gerçekten bu kıvamda 4-5-6 yaşındaki kızanlara yazıyor. Ya da babalar yazarken sanmayalım sadece babalara yazıyor. Kimin çocuğu yoksa sanki onlara yazmıyor. Hayır. Bunlar değil bedenci ama imanlıca, ruhça anlaşılan 3 yaş grupları. Yani bebeklik çağı, gençlik çağı ve yaşlılık. Ve şimdi devam ediyoruz bunu araştırmaya. Dikkatle baktık mı şaşıyoruz. Yuhanna onları nasıl sıralıyor? Normal olarak bekliyoruz bebeklik, gençlik ve yaşlılık. Değil mi? Sıra bu. Küçükten büyüğüne. Doğa yaştan 80 yaşına. Ama Yuhanna bu sırayı değiştiriyor. Kızanlar diyor. Ondan sonra diyor babalar ve en sonunda gençleri bırakıyor. Bazılar diyor ki herkesi kızanlar diyor. Ondan sonra sadece iki grup yapıyor. Ama bence bu doğru değil. Bu da sanki gerçekten 3 ayrı yaş var. Yuhanna önce imanda bebekler ve yaşlıları sıralıyor ve en sonunda gençler. Niçin? Çünkü gençler en kalabalık, en çok imanlı o grupta. Ne tam bebek ne de tam yaşlı imanlı, imanla yetişkin yaşa gelmişler. Onun için bu grubu en sonuna sıralıyor ve böyle diyor. Şimdi bunu seslerken, bunu okurken kendi kendini nerede görüyorsun? Sen hangi çağdasın? Hangi yaştasın? Bebekler mi? Yani kızanlar mı? Gençler mi? Yoksa babalar mı? Şimdi buna daha derin bakalım. Ama her şeyden önce bakalım Yuhanna bu sözü kullanırken bir büyümek söz konusu var. Bir büyümek var. Bebekler büyüyor. Evlenmiş kişiler yaşlanıyor. Demek bir ilerlemek var. Bir büyümek var. Büyümek yaşamın özüdür. Yaşayan şeyler büyüyor. Büyümeyen şeyler yaşamıyor. Bu çok kolay. Biyologlar bir şeye bakarken ve o şeye o şeyde yaşam var mı yok mu diye araştırırken 7 tane soru soruyorlar. Ve bu soruların bir tanesi budur. Bu şey büyüyor mu? Eğer büyürse demek canlıdır, hayattadır. Bir taş büyümez, değil mi? Bir taşta hayat yok. Onun için büyümüyor. Ruhsal dünyada da aynı sıra var. Bir insanda ruhsal hayat var mı yok mu diye anlamak için soracaksın kendini. Bu kişi büyüyor mu ruhta? Bu kişinin hayatında, ruhsal hayatında bir büyüme var mı? Büyüme varsa yaşam var. Yoksa taş gibi ölüdür. Bir taşı öldüremezsin çünkü zaten ölüdür. Onun için büyümek hayatın önemli bir parçasıdır. Vazgeçilmez bir parçasıdır. Evet, en birinci bakacağız. Ruhsal hayat nasıl başlıyor? Nasıl başlıyor? O da yeni doğuşla başlıyor. Çünkü istemiyorum Yuhanna'nın sözleri bu da yanlış anlaşılsın. Sanki bu mektubu okuyan kişi otomatik kendini bu gruplardan bir tanesinde bulunuyor. Sanki otomatik herkes ya kızandır ya da gençtir ya da yaşlıdır, babadır. Öyle değil. Hani bu gruba girmek için lazım önce doğmuş olasın, değil mi? Doğmamış bir kişi genç sayılmaz. Doğmamış bir kişi baba olamaz. Doğmamış bir kişi bebek biledir. Onun için en birinci şey nola klas nasıl varsa mekteplerde aynı biçimde budur. İzotlu doğdun mu? Yeni doğuş var mı sende? Tamam, ben gerçekten yeniden doğdum mu? Doğmadıysan senin yaşın diye bir şey yok. Doğmak da nasıl oluyor? Petrus bunu söylüyor. 1. Petrus mektubunda 1:23. Doğmak nasıl oluyor? Siz yeniden doğdunuz. Değil mi? Bunu istiyoruz. Ve sana da soruyorum. Sen bunu kendin için söyleyebilir misin? Ben yeniden doğdum. Siz yeniden doğdunuz diyor. Değil çürüyen ama hiç çürümeyen bir tohumdan. Hani Allah'ın diri ve kalıcı sözünden doğdunuz. Evet, yeniden doğmak böyle oluyor. Allah'ın sözü geliyor sana. Ne zaman sen daha ruhta diri değilsin, daha ölüsün. Ne zaman daha kurtuluşu anlamıyorsun. O zaman Allah'ın sözü geliyor. İstiyorsun Allah'ın sözünü, işitiyorsun Allah'ın sözünü, o da sana kendi halini gösteriyor. Allah'ın sözü sana geldiği zaman en birinci nasıl oluyor? Sevinç yok. Kendi halini anlıyorsun. Allah'ın sözü sana bir ayna gibi senin halini gösterir. Bak sen busun. Çok kolaydı kendimi iyi sanayım ama eğer Allah'ın sözüne bakmazsam. Aa ben de onun kadar iyiyim, bunun kadar iyiyim. O herif mi? Aa o benden daha ziyan. Her zaman bir kişi bulacaksın senden daha kötü olsun. Çünkü Allah'ın sözüne bakmıyorsun. Allah'ın sözü gelmedi daha sana. Ama Allah'ın sözü senin yüreğine ekildi mi bir tohum gibi. O zaman sen kendi kendine karşılaştırmıyorsun insanlar. Ama Allah'ın sözüyle. Ve o da başka bir şey görüyorsun. Arkadaş sen Allah'a düşmansın. Allah'ın sözü sende öyle bir duygu yaratıyor. Sen onun öfkesini kaldırdın. Ve o sana gelecek bir düşman gibi. Ve o zaman sen ne yapacaksın? Allah'ın sözü bir kişinin yüreğine ekildi mi? Bu anlayışa varıyor. Sen Allah'a düşmansın. Ondan sonra bunun arkasından Allah'ın sözü geliyor sana iyi haber olarak. Bu kötü haberden sonra geliyor sana iyi haber. İsa Mesih'in müjdesi. Ama ölmek zorunda değilsin. İyi bir haber var. Senin düşmanın olan Allah seni gene de seviyor. İstemiyor sonsuza kadar ölü kalasın. İstiyor dirilesin, istiyor yaşam bulasın. Evet, bir tarafta anlıyorsun ki bu dünyada hayat yok. Tamam mı? Her şey yanacak, Allah herkesi davalayacak ve sen de Allah'a uygun değilsin ve bana ne olacak diye soruyorsun kendi kendine. Öbür tarafta İsa'nın öğrencisi olmak için lazım bambaşka yaşayasın. Yani bu dünyadan kopasan ve böylelikle Allah'ın sözü kime geldiyse o büyük bir krize düşüyor. Ben daha bugün görmedim bir kişi krizasız ruhça yeniden doğsun. Olamaz. Doğmak nasıl bedence bir krizedir. Bebek ana rahminden çıkarken, doğum kanalından çıkarken büyük bir baskı ve sıkıntı içindeyse ruhsal dünyada da aynı. Allah'ın sözü kime gelirse o bu krizeye düşüyor. Ve sanki İsrail halkı gibi. Ona ne zaman çıktı Mısır'dan? O da ruhsal bir doğuş gibiydi. Ve ona da büyük bir krizeye geldiler. Arkada Firavun'un ordusu. Geri dönmek yok. O da ölüm var. İleride deniz. O da ölüm var. İki taşın arasında sanki eziliyorlar. İşte yeni doğuş budur. Ancak bu yolu tepenlere imanlı diyoruz. Anladın mı? Ancak kim bunu kendi hayatında yaşamışsa, ancak onlar imanlıdır. Öbürler toplantıya geliyorlar ama kendi kendine aldatırıyorlar. İmanlı olmak böyle oluyor. Yeni doğuş böyle oluyor. Evet. Değil, hani başka yol yok. Ama görmüşsün toplantıda güzel ilahiler söylüyorlar. Çok güzel dualar yapılıyor. Sen de gitmişsin, dua etmişsin ve istediğin oldu. Adamla bu yeni doğuş değil. Tamam mı? Ama ağır hastaydın ya da çocuğun hastaydı, çaresizdin. En sonunda dua ettin de şifa buldun. Güzel. Buna seviniyoruz. Ama aldanma. Yeniden doğmak bu değil. Başka bir dindeydin, başka religiye tapardın. İncil'i okudun ve en sonunda karar verdin. Bu doğru dindir. Bu doğru religiyedir. Hristiyan olmuşsun bilmem ne. Güzel. Buna seviniyoruz. Ama aldanma. Bu tek bir adımdır. Asıl yeni doğuş bu değildir. Evet, ancak ve ancak kendi yüreğini anlayıp da Pavlus ile beraber kim konuşursa biliyorum içinde hiçbir iyilik yok. Ancak bu kişiler yeniden doğabilir. Ancak ve ancak İsa'ya sonsuz yaşam için gelip ona güvenenler yeniden doğmak için bu adamı atabilir. Lazım da en birinci bu meseleyi konuşalım. Yoksa Yuhanna'nın bu sözlerini anlayamıyoruz. Demek otomatik sen bu grupların birisine dalmıyorsun, girmiyorsun. En birinci ruhsal doğuşlar ondan sonra bu grupların birisine giriyorsun. Evet dönüyoruz Yuhanna'nın mektubuna, birinci Yuhanna mektubuna. Ve bu olaya dediğimiz gibi üç ayrı yaş olarak bakacağız. Bebeklik, gençlik ve olgunluk yaşı. Bu üç yaşa bakacağız ve Yuhanna her bir gruba ayrı bir söz söylüyor. Her bir grup için ayrı bir laf yapıyor. Tamam mı? Siz bu durumda bulunuyorsunuz ve kişilere kuraj vermek istiyor. Birincisi, birinci yaş. Diyor ki, kızanlar size yazıyorum. Ufak kızanlar. Sizi yazıyorum çünkü günahlarınız onun adı sayesinde size bağışlandı. Ve gene, kızanlar size yazdım çünkü babayı artık tanıyorsunuz. Babayı artık tanıyorsunuz. Ne diyor? İki şey var. Sizin günahlarınız bağışlandı ve babayı tanıyorsunuz. Bebeklik çağı, bebeklik zamanı budur. İşte imanlı hayatta bebeklik ve kızan zamanı budur. Babayı tanımak ve günahlarım affedildi diye bilmek. Bir bebek dünyaya geldiği zaman onun anası ona her şeydir. Onun bütün dünyası onun anasıdır. Bebeklerin işini ne lazım yapsalar? Onların işini süt içmek ve pamperslerini doldurmak. Onların işi bu, değil mi? Onu yaptılar mı? Anası babası kızmıyor ama seviniyor. Çünkü o durumdadır. Aynı onun gibi en başta henüz körpe iken yeni bir imanlı ne anlıyor? Onun ruhsal anlayışı nedir ki? Ben ve baba. Benim günahlarım benim günahlarım affedildi ve benim bir babam var. Değil mi bu? Sanki bir tek linya, bir hat, böyle bir kablo çekildi ve bu ikisinin arasında bir bağlantı var. Her gerçek imanlı ruhsal hayatının başında aynısını yaşıyor. Belki daha çok şey bilmiyor. Belki daha hiç kimseye imana getirmedi. Adresin Rab'de çalıştı. Belki hayatında daha günahlar var. Günahlar gözüküyor. Tamam mı? Ama bildiği tek bir şey var. Benim günahlarım affedildi ve benim gökte bir babam var. İman da yeniyken imanlı sadece kendini görüyor. Ben. Bir bebek gibi. Ruhtaki bebekler, ruhsal bebekler de henüz aynı derecede. Evet, aslında henüz hani egoisttir. Sadece kendi ruhsal ihtiyaçlarını düşünüyor. Ama Yuhanna burada imanla bebek olanlara mana bulmuyor. Destek veriyor, kuraj veriyor. İyidir böyle düşünesin. Yenisin Rab'de, bu iki tema düşün. Benim günahlarım affedildi ve gökte bir babam var. Yuhanna buna destek veriyor kişileri. Sizin şimdiki durumunuz iyidir diyor. Dakikada bunu anlıyorsunuz ve onunla sevinin. Sevinin ki günahlarınız affedildi. Buna kim sevebilir? Benim günahlarım affedildi diye buna kim sevinebilir? Ancak o kişi ki günahları var diye anladı. Öyle değil mi? Sen bunu anlamazsan nasıl sevineceksin buna? Hani açan affedildi. Evet. Diyelim bir kişi senin kapını çalıyor. Merhaba. Sen adamı tanımıyorsun. Sonra kapıda sana bazı dokümanları gösteriyor. Diyor ki, bakın beyefendi, sizin 135 bin lira borcunuz vardı. Ama sıkılmayın, ben onu ödedim. Hadi hepsi iyi, çal ben gidiyorum. Dokümanlar senin elinde. Buna sevineceksin mi? Elbette sevineceksin değil mi? Ama anlamıyorsun ne olmuş. Evet, ne gitti, ne oldu, ne gitti tam anlamıyorsun. Öbür türlü bir de şu durumu düşün. Şu senaryo düşün. İşsizsin, paran yok, aydan aya su, elektrik, bakkaldaki borçların büyüyor. Üst üste. Bir ay, iki ay, üç ay, dört ay, beş ay böyle gidiyor. Aydan aya daha fazla batıyorsun borçların içine. Aydan aya tefeciden, lihvacıdan yani borç alıyorsun. Ama hep kavgalanıyor. Nasıl bunu çevireceğim? Evet, kavgalanıyorsun, sıkılıyorsun. Bir gün gelecek, ödeyemeyeceğim. Ve her sekunda, her saniye o korkunç günü düşünüyorsun. Nasıl olacak bugün, ne zaman artık ben ödeyemeyeceğim, ben ne olacak? Bir de eşin hastalanıyor. Acele para lazım. Evine veriyorsun bankaya, çabuk para alasın. Eşin ölmesin diye. Ve hayatın hep öyle devam etsin. Hep öyle devam ediyor. Aydan aya. Birkaç zaman sonra borçlan öyle büyüdü ki kenarı yok. Geceleri artık kahırdan, sıkıntıdan uyuyamıyorsun. Hastalanıyorsun, miden tutuluyor. Bütün hayatın zindan oldu. Tam o durumda en yakın arkadaşım diyor, bak ben sana acıdım. Seni bu sıkıntıdan, bu borçlardan kurtaracağım. Kendi evimi satacağım. O parayla borçlarını öde, rahat yaşa. Ama sen ne yapacaksın? 5 kız hanım var. Nerede yaşayacaksın sen? Eh sıkılma. Mahallenin kenarında bir kolibe yapacağım kendime. Orada yaşayacağım. Evet. Ağzın açık kalıyor. Adam seni ne kadar seviyor ki bu kadar büyük bir kurban versin. Şimdi bu iki durumu fark ettin mi? Birinci ve ikinci durumu fark ettin mi? Hangi durumda daha fazla sevineceksin? İkisi aynı borç. 135 bin lira diyelim. İkisi aynı borç. Ama hangi durumda daha fazla sevineceksin? Tabii ki ikinci durumda, değil mi? Sonuç, rezultat aynı. Borçların ödendi. Ama sanıyorum ikinci durumda ona çok daha fazla anlayacaksın. Onun kıymetini anlayacaksın. Ne kadar büyük bir suma senin için ödendi. Ve aynı biçimde ancak daha önce kendi günahlarını anlamış ve o yükün altında ezilen bir kişi İsa'nın kurbanın değerini anlayabilir. Öbür türlü çok güzel İsa günahlar mı? İyi bir şey, iyi bir şey. O kadar. Duygu yok. Çünkü sen günahın ne kadar boş olduğunu anlamamışsın. Sevinemiyorsun sonra. İsa dedi ki kime çok affedildi, o çok sevdi. Ama kime az affedildi, o az sevdi. Çünkü bu farkını göremiyorlar. Evet. Çünkü bu tekste okuduğumuz ayetlerde demiyor sadece günahlarınız affedildi. Ama diyor ki onun adı sayesinde affedildi. Yani İsa Mesih'in yaptığını dayanarak senin günahların affedildi. Onun hastaki ölümü sebep oldu. Sen onun ölümüne sebep oldun. Bunu anladın mı? O zaman sen bu ayetleri anlayabilirsin. Evet. Bu temeldir. Ancak onu iyice anladıktan sonra, o bilgiyle büyüdükten sonra iman ve kendi ruhsal hayatında devam edebilir. Bu birinci adım. Bu yok mu? Bundan sonraki işte gençlik ve babalık çağı, bunlar da yok artık. Hiç olmayacak. Eğer sen bu birinci meseleyi anlamadıysan. Bir insanın dünyaya gelmesi onun hayatının başıdır. Bu demek değil yani her şey oldu bitti. Ancak başıdır. Bekliyoruz büyüsün. Ve bunu maalesef bedensel hayatında anlıyoruz ama ruhsal dünyaya geçtik mi sanki onu anlamıyoruz. O kadar uğraşıyoruz bir kişi imana gelsin, vaftiz olsun ama bu sadece işin başıdır, işin yarısıdır. O kişi lazım büyüsün. Yoksa bunun faydası yok. Nasıl büyüyecek? Aynısı. Nasıl başladıysa aynı biçimde büyüyecek ve gene görüyoruz Allah'ın sözüyle. Ancak Allah'ın sözüyle ruhsal hayatta büyüme oluyor. O kişi toplantıya gitsin, dua etsin, ihtiyaçları için ilahi söylesin, başkalarına şahitlik yapsın, hepsi güzel. Ama Allah'ın sözü onun içine girmedi mi, o imanda büyümeyecek. Allah'ın sözüne karşı bir saygı, bir ciddilik düşüncesi yoksa bu kişi absolutno büyüyemez. 1. Petrus 2, ayet 2 ve 3. Allah'ın sözü temiz sütü benziyor. Ha, konuşuyor bebekleri değil mi? Siz de yeni doğmuş bebekler gibi o sütü özleyin. Öyle ki onunla kurtuluşta büyüyesiniz. Çünkü Rabbin yavaşlığından bir tat aldınız. Onun sütünü diyor, özleyin. Bunu yapıyor musun? Özlem. Böyle bir özlem duygusu var mı senin? Kızan iken sen hiçbir şey düşünmüyorsun. Değil mi? Bebek yaşından çıktın ama gene kızanken hiçbir şey düşünmüyorsun. Acıktın mı? Gidiyorsun mutfağa ve orada manna diye bir şey var. Mutfakta, kuhnede. Nasıl? Gökten düşmüş yemekler. Her genç, her kızan öyle düşünüyor. Bu anlayışta. Tencerenin kapağını açtın mı? Bekliyorsun o da hazır yemek olsun, değil mi? Kızan iken öyle. Evet, bazılar 30-40 yaşına gelir ve daha da öyle düşünüyorlar. Tamam mı? O da hazır yemek var. Hemen başlıyorsun yemeğe. Ama hiç düşünmüyorsun o yemek oraya nasıl geldi. Değil mi? Kim aldı onu pazardan? Kim para verdi bunu alması için? Kim ödedi? Kim pişirdi bunu? Hazır yemek, manna gibi. Ama zamanlar değişiyor. Ve bir gün diyeceğim, ben uğraşacağım artık. Bundan sonra hazırla beklemeyeceğim. Çünkü evlendim. Ve lazım uğraşayım. Ve böylece sen artık ikinci yaşa geçiyorsun. İkinci çağa geçtin. Artık bebek değilsin, artık kızan değilsin, gençlik çağına girdin. Sorumluluk almaya taşıyorsun, başlıyorsun. Tamam mı? İkinci yaşı görüyoruz, gençler. Yuhanna şöyle devam ediyor. Gençler, sizi yazıyorum çünkü kötü olanı artık yendiniz. Gençler, sizi yazdım çünkü kuvvetlisiniz. Allah'ın sözü içinizde duruyor ve kötü olanı artık yendiniz. Yine iki şey görüyoruz. Kötü olanı yendiniz diyor. Kötü olanı, kim o kötü olan? Kötü olanı diyor, yendiniz. Demek burada artık savaşmak, uğraşmak, cihat etmek için söz oluyor. Artık her şey otomatik değil. Nasıl bebeklik yaşında var idi. Artık uğraşmak var. Bu ne demek? İmanlı hayatta. Sen artık bebeklik zamanından çıktın mı? Ruhça azıcık büyüdün mü? Yani gençlik durumuna geldin mi? Ne oluyor? Ne değişecek? Eskiden dua ederdin ve gökteki baban bilirdi ki zayıfsın ve hemen sana cevap verirdi. Ufacık bir ayeti okurdun ve sana yeni bir anlayış gelirdi. Toplantıya giderdin ve çok büyük sevgiyle dönerdin. Ama o günler bitti artık. Gençlik yaşındasın. Sorumluluk başladı. Değil mi? Artık bedava bir şey yok. Uğraşmak lazım. Dua ediyorsun ve hiçbir şey olmuyor. Cevap yok. İncil'i okuyorsun ve bir şey anlamıyorsun artık. Toplantıya gidiyorsun ve sana her şey sıkıcı geliyor. Niçin? Çünkü bebek değilsin artık, büyüdün. Artık bedava yok. Uğraşmak lazım. Mana bitti. Mana kesildi. Tencere yok artık. Bu lazım. Duada uğraşmak lazım. Cevap alana kadar. Okumakta uğraşmak lazım. Artık süslü püslü, oradan buradan seçme ayetler yok. Tamam mı? Yani hani diyorsun, ay bana çok iyi geldi bu ayet. Bu kalktı artık. Bu bebekler için. Büyümüş bir imanlı, sıkıcı da olsa okuyor. Bana bir şey konuşmuyor da derse gene okuyor. Çünkü Allah'ın sözü kıymetlidir. Bütün olarak Allah'ın sözünü okumalıyız. Toplantı dersen artık kardeşini sevmek için uğraşmak var. Görüyorsun onun zayıflıklarını, biliyorsun onun günahlarını. Her şey var yaşamışsın. 10 sene, 15 sene sıralamışsın bütün onun greşkalarını ve gene de sevmek lazım. Çünkü artık bebek değilsin. Çünkü büyüdün. Otomatik diye bir şey yok artık. Her şey bir savaş oldu. Her şey için uğraşmak lazım. Artık Rab de bebek değilsin, Rab'in askeri oldun. Ve asker çağırdığı zaman kimse onun sormuyor. Ay keyfin nasıl bugün? Hayır. Çünkü sen bu amaçtan artık çağrıldın. Evet. Ve Yuhanna sana kuraj veriyor. Yuhanna kimseye mana bulmuyor. Kuraj veriyor. Çok büyük sözler. Kötü olanı diyor, yendiniz. Nasıl şeytanı yendiniz. Demek var fırsat yenesin. Sen o kadar zayıf kalmak zorunda değilsin. Hep şeytan seni uğraştırmayacak ya. Bundan sonra sen onu uğraştıracağım. O senden korksun. Bakalım tam olarak bu muharebede, bu savaşta düşmanımız kimdir? Üç şey gösteriyoruz. Bu düşman kimdir? Aşağıdan gelen bir düşman var. Şeytan. Efesler 6:12'de şöyle okuyoruz. Bizim muharebemiz et ve kana karşı değildir. Ama bu karanlığın ruh hükümetlerini, ruh güçlerini ve bu dünyanın ruh kuvvetlerine karşıdır. Göklerdeki kötü ruhlara karşıdır. Görünmeyen, ruhsal bir düşman var. Onunla savaşıyoruz. Tamam mı? Sen insanların hareketlerine bakıyorsun. Sana yapmışlar şöyle, sana yapmışlar böyle. Sen onlara bakma, onlar ne yaptı? Onlara yaptıran bir şey var, bir güç var. Sen onlara karşı savaşıyorsun, insana karşı değil. Onun için İsa diyebilir ki düşmanını sev. Çünkü hiçbir insan asıl bizim düşmanımız değil. İkinci bir şey, lisada aşağıdan içeriden gelen bir düşman var. Onunla savaşıyoruz. Hani gençlik çağında, gençlik durumuna gelmiş bir imanlı, ikinci yaşta olan bir imanlı, aynı zamanda içeriden gelen düşmanlarla boğuşuyor. 1. Petrus 2:11'de şöyle diyor. Ey sevgililer, size yabancılar ve misafirler gibi yalvarıyorum. Bedence isteklerden uzak durun. Onlar cana karşı muharebe ediyorlar. İkinci savaşımız değil sadece insanlardan kırdan gelen şeyler. İkinci savaşımız diyor içimizdeki duygular. Onlara karşı savaşacağım. Sıkmadın kendini. Bıraktın mı kendini, saldın mı kendini, ağzından ne gelirse, kafandan ne gelirse tamam mı? Böyle saldın mı? Bu savaşmak mı? Sıkacaksın kendini. Ve üçüncü bir şey var, etraftan gelen. Ve bu da mesele oluyor, müjde yaymak için. Filipiler 4, 2 ve 3'te Pavlos iki kadını övüyor. Evodia birincisi ve Sintihe diyor. Onlara konuşuyor. Yalvarırım Rab'de aynı fikirde olsunlar. Sana da yalvarırım ey hakikat hizmetçi arkadaş. O kadınlara yardım et. Onlar benimle, Clement'le ve başka iş arkadaşlarımla birlikte iyi haber de işlediler. Üçüncü İsmireni, üçüncü boyut budur. Savaşıyoruz. Değil insanlara karşı ama savaşıyoruz, onlara müjdeyi yayalım. Ve gençlik yaşına gelmiş bir kişi bunu anlamalı. Sen niçin yeryüzünde dağılıyorsun Rab? Sen niye ağlıyorsun tak otomatik? Niye? Çünkü senin bir işin var burada. Rab seni bırakıyor burada, bu işi bitiresin. Evet, dönüyoruz ve şimdi bakalım bu gençlere Rab, Yuhanna ne diyor? Allah'ın sözü içinizde duruyor ve onun için kuvvetlisiniz. İkinci tema bu. Allah'ın sözü içinizde duruyor ve onun için kuvvetlisiniz. Ve gene görüyoruz, Allah'ın sözüyle mesele oluyor. Gene Allah'ın sözüne döndük. Yanlış anlamayalım. Biz büyürken, bir çağdan bir başka çağa geçerken eski temaları bırakmıyoruz. Öyle anlamayalım. Ha şimdi ikinci meseleye geçtin, şimdi Allah senin baban değil. Ha, günahlarını affedildi, bu önemli değil. Hayır. Birinci temaların üstüne bir şey ekleniyor. Ve bütün yaşlarda temalar devam ediyor. Evet, ve gene Allah'ın sözünün önemini görüyoruz. Diyor ki, o içimizde duruyor ve ancak onunla kuvvetliyiz. Ancak onunla kötü olanı yenebiliriz. Mata 4 bölümde İsa çöldeyken şeytan tarafından deneniyor. Şeytan geliyor İsa'yı denemeye. Ve İsa'nın verdiği cevaplar seni hiç düşündürmüyor mu? Neden 3 defa İsa diyor? Çünkü yazılmıştır. Demek bir ayet sitat yapıyor. Bir ayet tekrarlıyor. Allah'ın sözünü kullanıyor. Şeytanın saldırısına karşı. Bu bize bir örnek değil mi? Ve biz ne yapıyoruz? Bir şeytanın saldırısı oldu mu? Ne oluyor? Hemen insandan yardım bekliyoruz. Hemen oradan buradan insanca bakıyoruz. Yani bir çare bulalım. Ama İsa bize gösteriyor Allah'ın sözü. Çünkü Allah'ın sözü diyor ki içinizde duruyor ve onun için güçlüsünüz, kuvvetlisiniz. İsa çok rahat diyebilirdi. Ben sana diyorum şeytan. Gücü var idi. Bunu yapmadı. Niçin bunu yapmadı? Dedi ki çünkü yazılmıştır. Madem İsa bile bu metoda başvuruyor, bu bize bir örnektir. Tamam mı? Biz de aynısını yapalım. Evet. O zaman alış Allah'ın sözünü bir silah gibi kullanmaya. Onu oku. Onu ezberle. Onu dinle gece gündüz. Onu düşün. Onu paylaş. Onu konuş. Onunla besle. Sanıyorum imanlıların çoğu o yaşta bulunuyorlar. Artık onda devam ediyoruz. Evet, evlendikten sonra uğraşmaya başlıyorsun. Kızanağını büyütürüyorsun. Belki torunların bile. Ya sonra? İkinci yaşın sonuna geliyorsun yavaş yavaş. Çocuklar çıktı evden, torunlar da büyümeye başlıyor. Maalesef bu biraz daha çabuk oluyor. Ne kadar başka kasabalarda. Sonra ne kalıyor sana? Hayatın anlamı var mı ondan sonra? Artık yaşlanmışsın, büyümüşsün. Ne kaldı şimdi? Yapmaya yeryüzünde. Ve burada istiyorum kafalarımızı azıcık yeni bir düşünce ile çalıştıralım. Mahallede insanlar yaşlandıkça gene büyümüyorlar. Sanki o derecede kalıyorlar. Ne demek istiyorum? Onların aklı fikri nerede? Torunlarda. Daha öteye düşünemiyorlar. Hani başka meseleler var bu yeryüzünde. Daha öteye düşünemiyorlar. Yani sanki korkuyorlar boşluktan. Daha ötelerde bir şey yok. Onun için torunlarına durmadan bahşiş alıyorlar. Şımartıyorlar onları. Çünkü boşluktan korkuyorlar. O da yok mu? Niçin daha yaşıyorsun bu yeryüzünde? Gelmişsin 60 yaşında. Ondan sonra değil mi? Artık medisina ilerlemiştir. Ortalama ömür 75-80 yaşlıdır artık bugünlerde. Bu 20 senede ne yapacaksın? Ne kaldı sana? Boşluktan korkuyorlar. O yüzden sadece böyle oyuncaklarla kendini meşgul ediyorlar. Peki yaşlı bir imanlı ne yapsın ki? Gerçekten Rab'de büyümüş, uzun seneler ruhsal hayatta yani savaşmış bir kişiye ne kalıyor? Şimdi üçüncü adım olarak, üçüncü yaş, üçüncü çağ olarak Yuhanna bunu da konuşuyor. Babalar. Babalar diyor. Ve en birinci o babalar sözüne bakmayalım. Bu da sadece erkekler için mesela olmuyor. Hani daha yetişmiş kişiler için söz konusu. Kadınlar için de. Tamam mı? İmanda artık yaşlanmış erkekler ve kadınlar için hiç fark yok. Babalar sözü öyle anlayalım. Ve Yuhanna ayet 13 şöyle diyor. Babalar sizi yazıyorum. Çünkü en baştan beri var olanı artık tanıyorsunuz. Babalar sizi yazdım çünkü en baştan beri var olanı artık tanıyorsunuz. İki defa aynı sözler, bütün aynı sözler tekrarlıyor. En baştan var olanı, o kim acaba? Kim bu en baştan var olan? Onu tanıyorsunuz. En baştan. En baştan ne zaman? En baştan ne zaman? Ne, en baştan. Sonsuzluk. Değil mi? Mesih'in öğrencisi yaşlandıkça bunu anlıyor. Burada tema oluyor artık sonsuzluk için. Mesih'in öğrencisi yaşlandıkça o uğraşmıyor artık çocuklarıyla, torunlarıyla, evlerle, para biriktirmekle, kızanlara miras bırakmakla. Böyle temalar artık ona interesine gelmiyor. Onun bakışı değişiyor. En baştan beri var olan sonsuzluk için düşünüyor. Onun bakışı, aklı, fikri artık orada. Tek bir düşünce kalıyor. Sonsuzluk. Çünkü sen oraya gidiyorsun. Ben tezlerde bu dünyanın uçacağım. Bu anlayışa geliyor. Bagajlarımı topluyorum son bir yolculuk için. Ama ben imansızlar gibi karanlık bir mezara gitmiyorum. İnşallah diye bir şey yok bu yolda. Biz imanlılar biliyoruz nereye gittiğimizi. Ve ben sonsuz olana, benim babama gidiyorum. Demek o yaşa gelmiş kişiler düşüncelerini topluyor artık sonsuzluk için. Ve gene bu çağa geçmek demek değil ki senin günahların affedildiğini unuttun. Ya da sen artık ruhsal savaştan vazgeçtin. Hayır, her şey devam ediyor. Bebeklik ve gençlik zamanındaki temalar devam ediyor. Ama üçüncü bir şey ekleniyor. Çünkü senin kafan artık sonsuzlukta. Evet, İbraniler 13 ayet 4 şöyle diyor. Zaten burada kalıcı bir kasabımız yok. Gelecekteki kasabayı arıyoruz. Her bir imanlı bunu anlıyor. Po prensip. Ama daha çok şeyler var. Rab al beni. Ama azıcık bekledi. İstiyorum senin yanına gideyim. Ama daha lazım evleneyim. Daha hiç çocuklarım yok. Daha bu firma açayım. Daha bu evi yapayım. Daha bu çocuğumun düğünü ve kızımın gelinliğini mi göreyim? Değil mi? Hayır. Rab'de büyümüş bir kişi artık sonsuzluğu düşünüyor. O biliyor. O kasaba var. Artık özlemiş o kasabayı. Yeryüzünde bir şey kalmadı. Ne yapayım? Orasını istiyorum. 2. Timoteus 4, 7, 8 şöyle konuşuyor Paulus. Ben iyi muharebede dövüştüm. Yarışı bitirdim. İmanı kovadım. Artık bundan sonra doğruluğun tacı benim için hazırdır. Doğru hakim olan Rab o tacı bana o son günde verecek. Ve değil sadece bana versin ama her kim onun gelişini severse ona da verecek. Paulus diyor ki ben artık her şeyi yaptım yeryüzünde. Artık yani taçlanmaya gidiyorum bir kral gibi. İşte Rab'de büyümüş ve ilerlemiş kişiler zaten sanki cenneti görüyorlar. Sanki sonsuzlukta yaşıyorlar. Oraya bir adım atmışlar bile. Bir ayakla sanki Rab'in avlusuna girmişler. Onlar belki o kadar aktif ruhsal savaşa katılmıyorlar. Kendileri angajira olmuyorlar o kadar. Ama onların hayatları daha gençlere örnek oluyor. Kuraj veriyor. Genç imanlılar, yeni köprü imanlılar onlara bakarak görüyorlar. Ben de bu yola teptim mi böyle olacağım. Ve onlara büyük bir kuraj veriyor. Ve o kişiler böyle kişiler dua ettiler mi? Rab sesliyor. Birisi demiş ki, sadıkan kaldın mı, Rab senin doğum gününü hatırlayacak. Güzel bir laf. Değil mi? Çok kişi, ey onun doğum günü ne zaman, ne, ama önemli kişinin doğum günlerini biliyorsun değil mi? Onun için aynı biçimde, sadıkan kaldın mı diyor, Rab senin doğum gününü hatırlayacak. Rab imanda büyümüş kişilere özel görevler veriyor. Onlardan özel şeyler bekliyor. Yaşlı erkekler ağırbaşlı olsunlar. Kendini kontrol eden ve aklı başında olan kişiler olsunlar. İman da, sevgi de ve dayanmak da sağlam olsunlar. Kim? Yaşlı erkekler. Ve bu da erkekler için konuşuyor. İlk kadınlar. Yaşlı erkekler ne diyor? Ağırbaşlı. Gençliğinde çok parlardın, fırlardın, döverdin, ağzından birçok sözle çıkan sözleri kontrol etmezdin. Ama diyor, artık yaşlandım. Başka oluyor ben. Evet, ve aynı zamanda kadınlara konuşuyor. Yaşlı kadınlar da aynı onun gibi öyle davransınlar nasıl kutsal kişilere yakışırsa. Zem etmesinler. Fazla şarabı esir olmasınlar. Ve iyiliği öğretilen muallimler olsunlar. Bakın kadınlara konuşuyor. Kim Rab'de büyümüşse, belki 30 yaşında, belki 40 yaşında ama imanca, yani ruhça büyümüş kişiler diyor. Kadınlar diyor, ne diyor? Muallimler olsun. Öyle ki genç kadınlara şunları öğretirsin. Demek ki yaşlı kadınlara ne düşüyor? Genç kadınlara öğretirsin. Bir pastör öğretirsin. Değil mi hangi görevli? Ama sen madem Rab'de büyümüşsün, otomatik başla. Genç kadınlara şunu öğretir. Kocalarını sevmeye, kızlarını sevmeye, akıllı olmaya, namuslu olmaya, evciman olmaya, İyi yürekli olmaya ve kocalarını seslemeye. Öyle ki Allah'ın sesine karşı konuşulmasın. Artık bunu bekleriz. Daha yaşlı kadınlardan. Yaşlı kadınlara özel görev düşüyor. Değil kendi kızanları ve torunları ile uğraşsınlar. Nasıl bunu, en fazla bunu görüyoruz. Daha fazla tema bu. Ama topluluktaki kız kardeşlerle vaktine geçirsinler. Çünkü artık senin yaşın bu derece gelmiş ve vakti başa geçirme. Energiyanı, paranı, gücünü, zamanını verme imansız torunlarına. Dünyada olan çocuklarına. Ama kız kardeşlere ver. Neden? Çünkü artık yeryüzündeki kişiler geçiyor. Ama Rab'de yaptığın hizmet sonsuzdur. Kalıcıdır. Ve görüyorum nasıl bu kadar para atıyorlar torunlarına, evlere, bilmem ne. Bu hepsi yok, yok oluyor. 10 sene sonra kimse bunu anlayacak. Aldığın, ödediğin bu kadar pahalı telefonlar, kimse hatırlamayacak bunları. Ama Rab'de hizmet ettiğin olaylar, onlar her zaman sonsuza kadar kalıcıdır. Son olarak dediğimiz gibi, Yuhanna her imanlı yaşta olana kuraj veriyor. Cesaret veriyor. Kendi olgunluk derecesine göre devam etsinler. Her yaşın tabii ki güzel tarafı var. Ama hayat bir yolculuktur. Ve madem 3 yaş var burada, bir yaştan öbür yaşa geçmek lazım. Bir yolculuk yapmak lazım. Yolculuk yapan kişi de bir an önce hedefine ulaşmak istiyor, değil mi? Sen demiş, ay ne güzel yolculuk yapıyorum Burgas'a. Keşke daha 10 saat sürsün. Hayır, herkes bir an önce oraya varmak istiyor, değil mi? Onun için biz de acele edelim. Uğraşalım bu son duruma gelelim, babalar yaşına gelelim, sonsuzluğun peşinden gidelim. Bir resim serisi gördüm, 4 tane resim. Çok eski, 1842 senesinde Amerikan ressam Thomas Cole onu çizmiş. Ve bu bir ırmağı gösteriyor. Seri her birisinin kadar, her bir resimde aynı ırmak. Önce toprağın altından çıkan, mağaradan çıkan böyle daracık bir şey ve gittikçe genişliyor. Ve o da insanın yani sembolik olarak bir kişinin 4 yaşını çiziyor. Tamam mı? Ve bu kişi bir kayıkla yolculuk ediyor. Önce bebek olarak kayığın içinde hiçbir şey görmüyor. Oradaki oyuncaklarla oynuyor. Tamam mı? Sonra bir delikanlı olarak yani bir hayal gibi bir saray yapmışlar. O da onun peşine gidiyor. Daha sonra yetişkin adam artık bulutlar, her taraf kapkaranlık. Kayalar çekiyor ırmağın içinden, tamam mı? Akıntılar çok hızlı, ve korkuyor artık batmasın. Ve en sonunda yaşlı bir kişi olarak. Artık bu ırmak denize geliyor. Ve denize gelince genişleniyor. Ve bütün her şeyi ufuğa kadar, horizonta kadar her şey gözüküyor. Her tarafta deniz. Ve yukarıdan bulutlar açılıyor ve oradan bir melek onu çağırıyor. Oraya gitsin. İşte senin imanlı yolculuğun ona benziyor. Bu imanlı yolculuğun ona benzer olsun ve bir yaştan öbür yaşa geçesin. Rabb sizinle olsun.